Ayrım 7, 22 Aralık 2012, saat 5.03, Envari Oteli, Ziyan. Envari Oteli lüks bir otel değildi ama Orta Asyalı bir mafya grubunun savaş hazırlıklarını tamamlamasına yetecek bir konferans salonuna sahipti. Sabahın bu erken saatinde salonda olması gereken 20 kişi de oradaydı. Kürşat kürsüye çıktı, yanında bu işe ilk girdiği yıllarda kardeş olduğu Hayati vardı. Ondan çok daha uzundu Hayati ve bu onun duruşundaki sağlamlığı pekiştiriyordu. ''Bu bir saldırı değil.'' diye bağırdı Kürşat. ''Bu bir operasyon değil, bu bir suikast değil.'' Makineli tüfeğini tek eliyle havaya kaldırdı. ''Bu bir savaş.'' Konferans salonunu 20 kişinin bağırtıları doldurdu. Kızıl kurtlar silahlarını liderlerinin yaptığı gibi kaldırmışlardı. ''Bugün oraya para için gitmiyoruz, milletimiz için gidiyoruz.'' Kürşat'ın her duraksamasında kurtların kan donduran uğultusu kaplıyordu salonu. ''Bugün hayatınızın şimdiye kadarki en önemli sınavını vereceksiniz. Sınavdan geçmenin şartı hayatta kalmak değil. Hayatta kalmadan da verebilirsiniz bu sınavı. Yapmanız gereken hayatta bırakmamak.'' Herkes ne yapması gerektiğini çok iyi hatırlamak zorunda. Hatırlamayan, bilmeyen, tereddüdü olan varsa şimdi çıksın ki orada bir de ona kurşun harcamayalım. Salondaki kızıl kurtlardan hiçbiri etrafına acaba hatırlamayan var mı diye bakınmadı. Kızıl Şaman'ın liderliğindeki bu kanlı mafya grubu belki de dünyanın hata payı en düşük şirketi sayılabilirdi. Hatalardan kurtulma yöntemleri basit ve genellikle acısızdı. Kürşat Hayati'ye döndü. Hayati saatine bakıp başıyla onaylayınca var gücüyle bağırdı. ''Kimsiniz siz? Kızıl kurtlar! Parçalayın avınızı!'' Birkaç dakika sonra 20 silahlı adamı taşıyan 5 arazi arabası 5'er dakika arayla Envari Oteli'ni terk etmeye başlamıştı. Kürşat yola çıkan ilk arabaydı. Doğrudan operasyona katılacak ekipte olacak, saldırının her anını bizzat yönetecekti. Arka koltukta yanında Hayati oturuyordu ve o Kürşat'ın abartmış olabileceğini düşünüyordu. Telefon görüşmesi kaydını bizzat dinlemişti. Böyle bir baskını 20 kişiyle yapmak belaya davet olabilirdi. Ama bir yandan da her türlü riski ortadan kaldırmanın şart olduğu konusunda ona katılıyordu. Operasyondan sonuç alınamazsa bu İstanbul'da binlerce kişinin ölümüyle sonuçlanabilirdi. Araba sabahın alacakaranlığında kırsal bölgeye doğru yol alıyordu. Kürşat içinde tarifsiz bir gurur ve heyecan taşıyordu. Bu operasyonun her adımı onun eseriydi. Bilgiyi o toplamış, ekibi o hazırlamış, araştırmayı ve tüm planı o yapmıştı. Emir değil, onay almıştı. Evet, onayı Kızıl Şaman'dan alamamıştı. Kızıl Şaman bir süredir o uzun inzivalarından birindeydi. Onun yerine vekili Banyerev vermişti onayı. 5. arabada planlanan noktaya ulaştığında saat 7'ye gelmek üzereydi. 8 kişi 2 arabayla birlikte destek ve gözetleme ekibi olarak bekleyecek, geri kalansa doğrudan otele saldıracaktı. Telefon kayıtlarına göre Türkiye'ye virüsü sokacak olan kişi Ziyan yakınlarında otoyoldan birkaç kilometre uzaklıktaki küçük bir tesis olan Hotel Boer'de kalıyordu. Virüsü taşıyan kapsül bu adama 22 Aralık sabahı saat 7.30'da teslim edilecekti. Saat 7'yi gösterdiğinde Hayati ilk arabanın sürücüsü olan Tacik asıllı Maruf'u da alarak gruptan ayrıldı ve tesise giriş yaptı. Otelin otoparkında onlarınkinden başka araç yoktu. Zaten otelin otopark kapasitesi 3 arabadan fazlasını da almıyordu. Otelin boş olması Hayati'yi sevindirdi. Maruf'la birlikte içeri girdiler. Güler yüzlü bir Çinli karşıladı onları. Yeni uyanmış görünüyordu. Kahvaltı etmek istediklerini söylediler. Bunun üzerine Çinli onları sandalyeleri masaların üzerine ters çevrilmiş küçük bir restorana götürdü. Küçük işletmelere özgü o saygı dolu ama cana yakın telaşla bir masayı oturulabilir hale getirdi. Adamdan omlet istediler. Çinli mutfakta gözden kaybolunca da girişi gözlemeye koyuldular. Bulundukları yerden göremiyorlardı ama diğer 18 arkadaşları da aynı girişi izliyorlardı. Virüsü alacak olan adam şu an üst katlarda bir odada yataktan yeni kalkıyor olmalıydı. Çinli bir süre sonra omletlerle çıka geldi ama asıl bekledikleri ortalarda yoktu. Hayati sıradan bir merak ifadesiyle omletleri masaya bırakan adama sordu. ''Çok fazla müşteriniz yok herhalde bu aralar, otel tamamen boş gibi görünüyor.''
''Hiçbir zaman çok fazla müşterimiz olmamıştır efendim. Ama hiçbir zaman tamamen boş da olmuyoruz. İşte bakın siz varsınız.''
''Yani bizden başka kimse yok mu?''
''İki müşterim daha var efendim. Muhtemelen uyuyorlardır. Afiyet olsun.'' Hayati rahatladı, bir an için yanlış yere geldiklerini düşünmüştü. Gözleri pencerede, omletleri yavaş yavaş yemeye başladılar. Saat tam 7:30'da onlardan sonraki ilk araba otele gelmişti. Çinliler arasında da dakik olanlar vardı demek ki. Hayati telsizinden bir uyarı sinyali gönderdi hemen. Diğerlerinin bu görüntüyü kaçırmış olma ihtimalleri yoktu ama yine de tedbiri elden bırakmadı. Cevap titreşimi geldi hemen. Arabanın park edişini izlediler. Arabadan 3 takım elbiseli adam çıktı. Uzun pardösüleri ve deri eldivenleri vardı. Ortadaki diğer ikisinden daha kısa boylu olan adam sağ elinde küçük bir metal çanta taşıyordu. Artık şüpheye yer kalmamıştı. Çinli yeni gelenleri de kapıda karşıladı. Hayati ve Maruf'un içeriğini duyamadığı kısa bir konuşma geçti aralarında. Sonra 3 adam doğrudan yukarı çıktı. Çinli kahvaltısını eden diğer 2 müşterisini dikkatle süzerek restorana girdi. İkisi de ona bakmıyor, omletlerini yerken birbiriyle konuşuyordu. Çinli tekrar mutfağa girince Hayati bir baş işaretiyle Maruf'u onun peşinden gönderdi. Telsizini çıkarıp dişlerinin arasından "Bir ekip, sadece bir ekip gönder," dedi. Daha fazlasına gerek yoktu ve daha fazlasını çıkaracağı ses başlarına gereksiz dertler açabilirdi. Ama birkaç saniye sonra otele ulaşan ara yolda 2 araba göründü. Kürşat onu dinlemiyordu anlaşılan. "Neyin peşinde bu adam?" diye kızdı. Maruf mutfakta Çinli'yi bulamamıştı. Belli ki adam mutfağın arka kapısından çıkmıştı. Hayati diğerleri gelmeden yukarı çıkmalı, eğer Çinliler bir şey duyarsa diye kapıyı tek başına da olsa savunmalıydı. Ama önce Maruf'u bu kadar bekletenin ne olduğunu görmek için mutfaktan içeri başını uzattı. Genç tacik arka kapıya doğru yavaşça ilerliyordu. Hayati'ye parmağıyla kapıyı gösterdi ve ona yukarı çıkmasını işaret etti. Hayati merdivenleri tırmanırken Kürşat ve ekibini taşıyan 2 arabada otele ulaşmıştı. 8 kişi birden olabildiğince az ses çıkararak arabalardan indi. Kürşat adamlardan ikisini otelin arkasına dolaşmalarını işaret etti ve biri önde kalırken diğer 3 adamla birlikte içeri daldı. Otelde yatak odalarının bulunduğu sadece 2 kat vardı. Hayati yeni gelen ekibi 1. katın başında karşıladı. 2 adam Kürşat'ın yanından ayrılıp Hayati ile birlikte 1. katta kalırken geri kalanı patronları ile birlikte 2. kata çıktı. Şimdi mutfakta 1, arka tarafa giden 2, 1. katta ve 2. katta 3, ön girişte ise 1 kızıl kurt vardı. Yatak odalarının olduğu bölgedekiler pür dikkat konuşmaları duymaya çalışıyordu. Ses hangi odadan geliyorsa ona saldıracaklardı. Hayati Maruf'u merak etti. Hala ne yapıyordu aşağıda? Ölüm sessizliğinin içinde uzaklarda bir yerde bir helikopter sesi duyuluyordu. Ama hiçbir odadan şimdilik çıt çıkmıyordu. Otelin ön girişinde arabaların yanında Mirlan bekliyordu. Talay sağdan, Marat da soldan otelin arkasına dolaşmıştı. Talay makineli tüfeği vücuduna paralel tutuyordu. Sırtını otelin yan duvarına yaslamıştı. Önce hafifçe başını uzattı. Otelin arkasında oldukça geniş, asfalt kaplı bir bahçe vardı. Bu boş alana eskimeye bırakılmış tahta kasalar ve yağ tenekeleri konulmuştu. Hatta dikdörtgen alanın tam ortasında bir yerde bir çeşit pazar arabasına ait olması muhtemel bir tekerlek duruyordu. Birden mutfağın arka kapısına ulaşan merdivenlerin dibinde bir hareket gördü. Çevre bomboştu, merdivenin altına giren bir köpek olmalıydı. Başını kaldırıp yukarı baktı. Her an silah seslerini duymayı bekliyordu. O yukarıdaki pencerelerden atlanılıp kaçılmasın diye buraya gelmişti. Merdivenin altındaki hareketi kontrol etmek için boynu bir anten gibi döner halde yavaş adımlarla ilerliyordu. Bu sırada sol tarafı dolaşıp otelin arkasına ulaşmış olan Marat'ı ileride karşıda gördü. Merdivenin altında Maruf'un uzanmakta olan bedenini ve onu oraya sürüklemiş olan Çinli'yi gördüğü an yere yığıldı Talay. Onu yıkan bayıltıcı mermi aynı anda Marat'ın da boynuna girmişti. Ama o yere düşene kadar ki birkaç saniye içinde tetiğe asılmayı başarabilmişti. Gelişi güzel etrafa saçılan 2 mermiden çıkan ses otelin içinde de birçok şeyi değiştirmişti. Kürşat makineli tüfeğin güçlü sesini duyar duymaz karşısına çıkan ilk kapıyı omzunu bindirerek boş odaya daldı. Hemen pencereye koştu ve gördüğü şeyle adeta aklını kaybetti. Otelin arka bahçesinde en az 20 tane Çin askeri mevzileniyordu. Pencerenin önünde kendini yere atarken onu gören Çinlilerin sıktığı mermilerin gürültüsü arasında "Tuzak!" diye bağırdı, "Tuzak!"
Emekleyerek odadan çıktı. Diğer iki kızıl kurt koridorda silahlarına sımsıkı sarılmış, liderlerinin talimatını bekliyordu. Onları aşağı yöneltti. Koşar adım merdivenleri indiler, Hayati telsizine bağırıyordu. ''Tuzak, acil desteğe ihtiyacımız var.'' Birkaç defa bağırdı. Cevap vermiyorlardı, yolda olmalıydılar. Kürşat nefes nefese Hayati'yi tuttu. Birinci katta altı kişiydiler şimdi. Hepsini aşağı otelin giriş kapısına yönlendirdi. ''Çin ordusu Hayati, gözlerimle gördüm.'' ''Kurtulabilecek miyiz?'' Bir yandan koşar adım merdivenleri iniyorlardı. ''Öne ulaşabilirsek.'' Konuşması mermi ve parçalanan cam sesleriyle kesildi. Ön tarafta da bir o kadar Çin askeri vardı. Orada nöbet bekleyen Mirla'nın bedeni yerde yatıyordu. Kürşat'ın emriyle aşağı inenlerden ilki olan Mustafa da göğsünden vurulmuştu. Onu bacaklarından tutup mermilerin menzilinden çektiler. Şimdi içeride biri ölmek üzere olan altı kişilerdi. Resepsiyonun arkasına saklandılar. Kürşat birkaç defa daha telsize bağırdı. Hepsi de nefes nefese kalmışlardı. Kürşat aldığı yenilginin ağırlığı altında ezilirken plan yapmakta güçlük çekiyordu. Ne yapması gerektiğini düşünemiyor, sadece nasıl olup da bu numarayı yediklerini, Çinlilerin dinleme işini nasıl böylesine çabuk keşfettiklerini düşünüp duruyordu. Hayati'nin sesiyle irkildi. ''Pekala, kimiz biz?'' Bir süre bekledikten sonra cevabı kendisi vermek zorunda kaldı Hayati. ''Kızıl kurtlarız biz. Kimiz dursun?'' Genç adam Hayati'nin silkelemesiyle irkildi. Tüfeğine yapışmış, sırtı resepsiyon masasında, diğerleri gibi kalçası üzerinde oturuyordu. ''Kızıl kurtlarız'' dedi. ''Buraya savaşmaya geldik, savaşmaktan başka çaremiz yok.'' Kürşat başını hafifçe kaldırdı, gülümsüyordu. Herkesi olduğu yerden sıçratan bir bağırtı koyverdi. ''Kimiz biz?'' ''Kızıl kurtlarız'' diye bağırdılar hep bir ağızdan. Bu sırada Mustafa son nefesini vermek üzereydi. Hayati Kürşat üzerinde istediği etkiyi bırakmış olmaktan memnundu. ''Dinleyin kızıl kurtlar'' dedi onları buraya sürükleyen lider. ''Biz içerideyiz. Burayı bir kale gibi kullanabiliriz. Bu bir savaş. Teslim olmayacağız ve destek gelene kadar direneceğiz. Çok uzun süre direnebiliriz.'' Beş kızıl kurt savaşmaya hazırdı. Birkaç saniye içinde Kürşat'ın talimatlarıyla işe koyuldular. Hayati ve Dursun saklanarak restoran kısmına geçmeyi başardılar. Mutfak kapısının iki yanına yerleştiler. Geri kalan üçü ise ön kapının çevresine mevzilendiler. Telsiz hattında Hayati ve Kürşat birlikteydi. Kan kokulu bekleyiş başladı. Nefeslerini tutmuş bekliyorlardı. Başlarını uzatıp dışarının durumunu görmeye çalışmak gibi bir şansları yoktu. Böyle bir denemede onlarca mermiden kurtulmak için bir mucizeye ihtiyaçları olurdu. Kırık camlardan birinden içeri matara büyüklüğünde bir kapsül yuvarlandı. Bu bir sis bombasıydı. Kızıl kurtlardan Halil bombayı görür görmez hareketlenmeye kalkmıştı ama Kürşat onu bir baş hareketiyle durdurdu. Telsize fısıldadı. ''Durum bildir Hayati. Gelmiyorlar. ''Buraya dönmeye çalışın, yukarı çıkıyoruz.'' Hayati ve Dursun temkinli bir biçimde girişe doğru ilerlemeye koyuldular. Sis bombası dumanı püskürtmeye başlamıştı. İkisi girişe ulaştığında göz gözü görmüyordu. Kürşat ve diğerlerinin kambur silüetlerini merdivenlerde seçer gibi oldu Dursun. Beraberce merdivenlere yönelmeye çalıştılar. Hayati'nin ayağı Mustafa'nın ölü bedenine takılınca ikisi birden yere düştü ve girişteki bağırışmaları duydular. Artık sessiz olmaya çalışmalarının hiçbir anlamı yoktu. Paldır küldür körlemesine ilerlemeye çalıştılar. Fakat birkaç saniye içinde Çinlilerin gelişi güzel taramasına yakalandılar. Beş Çin askeri içeri girmiş, önce sese yönelmiş, sonra da silüetleri görmüşlerdi. Bundan sonra şarjörlerini boşaltana dek taradılar adamları. Mermiler Hayati'nin bedenine o kadar kısa aralıklarla giriyordu ki neredeyse yere düşmeye fırsat bulamıyordu. Dursun daha az mermi yemesine rağmen o da kaçamamıştı. Tüfeğini gelişi güzel ateşlerken Hayati'nin eline tutunmaya çalışıyordu. En sonunda bunu başardı da. Ayakta onlarca mermiye göğüs geren uzun boylu adamı elinden yakaladı. Birkaç saniye boyunca ondan destek alıp ateş etti ve sonra beraberce yere yıkıldılar. Başları yan yana düşmüştü. Silah sesi kesilmişti ama Çinlilerin birbirine bağırarak bir şeyler söylediği duyuluyordu. Dursun yattığı yerde yutkundu. Hayati'nin gözlerinin içine bakıyordu. ''Vurdun mu Hayati ağabey?'' diye gülümseyerek sordu. Gülümsüyordu ama gözlerinden yaşlar akıyordu. Hayati'nin irisleri tamamen kaymış, büyük oranda göz akı görünür olmuştu. yanakları şişmiş, alnı acıyla kırışmıştı. Dudağına bir gülümseme kıvrımı yerleştirmeyi başardı. Tüm gücünü toplamaya çalışır gibi bedenini zorladı ve dişlerinin arasından "Vurdun aslanım," dedi. Hemen ardından ciğerleri parçalanırcasına öksürdü. Ağzını tıka basa doldurmuş olan kanı bu öksürükle Dursun'un yüzüne baştan aşağı püskürttü. Hayati son nefesini verirken Dursun o bir espri yapmış gibi gülümsüyordu. Ama aldığı her nefeste vücudu müthiş acılar içinde kalıyordu. Bir krizdeymiş gibi kesik kesik nefes alıp verirken Hayati'nin canı çekilmiş yüzüne baktı ve o da son nefesini verdi. Aslında Hayati Dursun'a yalan söylemişti. Kimseyi vuramamıştı genç adam. Kürşat Hayati'ye yukarı çıkmaları gerektiğini haber verdikten sonra iki adamıyla beraber yukarı çıkmaya başlamıştı. Hayati ve Dursun'a açılan ateşe Ak'tan karşılık vermek istemiş ama Kürşat onu bu kargaşada kendi arkadaşlarını vurabileceğini söyleyerek durdurmuştu. Şimdi geriye üç kişi kalmışlardı ve birinci katta 16 numaralı odaya sığınmışlardı. Kürşat sürünerek cama yaklaştı ve perdeyi sadece bir göz boyutunda aralayıp arkayı kontrol etti. Hala orada duruyordu Çin askerleri. Önlerinde Hayati'nin otel işletmecisi olarak tanıdığı küçücük adam duruyordu. Omlet yapmaktan pek de anlamayan Albay Yumin'di bu adam. Aktan ve Seyit patronlarına soran gözlerle bakıyordu. "Bu savaş bitti," dedi onlara. "Yenildik. Ne yapacağımızı neden bana soruyorsunuz? Belli değil mi? Burada bekleyeceğiz ve kapı açıldığı andan öldüğümüz ana kadar ateş edeceğiz." Çinliler kapıyı hiç açmadılar. Arka bahçeye bakan pencereden içeri fırlayan bombalar yüzünden kendileri açmak zorunda kaldılar kapıyı. Kürşad'ın dediği gibi kapı açıldıktan sonra ölene kadar ateş ettiler. Ama bu süre öylesine kısaydı ki üçünden toplam 7 mermi ateş almıştı. Ve sadece ikisi isabet etmişti. Biri bir Çinlinin bacağını sıyırmış, diğeri de başka bir Çinlinin beynini parçalamıştı. İki arabanın çevresinde 10 kızıl kurt toplanmış, diğer 10 tanesinin operasyonu bitirip gelmesini bekliyordu. Hiçbir endişeleri yoktu. Nasılsa liderleri Kürşat tehlikede olan şeye çok önem verdiğinden önlemleri abartmış, adamların da gerçek bir savaş hazırlar gibi hazırlamıştı. Uzaklarda bir yerde bir helikopter sesi duydu kızıl kurtlar. Arabalar ağaçların yaprakları altında duruyordu. Üstelik beyazdılar. Karda fark edilmeleri mümkün değildi. Uğur'un işaretiyle adamlar da kendilerini kamufle ettiler. Büyük olasılıkla helikopter geçip gidecekti. Zaten muhtemelen askeri bir şey bile değildi. Helikopter sesi gitgide yaklaştı ve hiçbir zaman geçip gitmedi. Bu kocaman bir askeri helikopterdi. Adamlar başlarını kaldırıp kış güneşinden gözlerini korumaya çalışarak yukarı baktılar. Uçan dev tepelerinde bir doğan gibi bir süre daha bekledi. Sarhoş bir adamın hafif hafif yalpalamasına benziyordu. Sanki mekanik bir araç değil de bir insanın kontrol etmeye çalıştığı bir atmış gibi gövdesini başını oynatıyordu. İşte Kürşat ve Hayati'nin odaların önünde beklerken duyduğu helikopterin bu hareketleri yaparken çıkardığı seslerdi. Bir süre sonra helikopter sıkılmış gibi başını çevirdi ve gözden kaybolmak üzere ilerlemeye başladı. Fakat o daha yaprakların arasında kaybolmadan kızıl kurtlar arabaların biraz ötesine yere bir şeyin düştüğünü duydular. Uğur temkinli bir tavırla düşen şeye yaklaştı. Uzaktan bir taş gibi görünüyordu. Yakından da öyle. Uğur'un sözü boğazında kaldı ve onun yerine kan fırladı ağzından. Birkaç saniye içinde bir bir öldü kızıl kurtlar. Helikopterden bırakılan şeyin ucunda bir kapsül vardı ve birkaç saniye önce kırılan bu kapsül Çinlilerin yeni silahından birkaç miligram taşıyordu. Bu defa cesetleri Çinlilerden önce bulması imkansızdı Kızıl Şaman'ın adamlarının. 17 kızıl kurt öldürülmüş, 3'ü de tutuklanmıştı. Buna karşılık sadece bir Çinli ölmüştü. 23 Aralık 2012, saat 13.13. Ziya Nonning Malikanesi, Ziyan. İki gün sonra Noel'di. Angelina hem Paskalya'da hem de 2013 yılbaşısında Çin'de olacağı için mutsuzdu. Aylar öncesinden Luca ile Noel'i birlikte geçirme hayalleri kurmuş ama bunun imkansız olduğunu öğrenmişti. Kendi ülkesine bile gidemiyordu. Bir de bunların üstüne o yaşlı profesör onu evine çağırmıştı. Adamın yaşlı olmasına rağmen kendisini arzuladığını biliyordu. Gitmemek için diretmişti. Ama Ziya Nonning bunun önemli olduğunu söylemişti. İşi gerektiriyorsa gidecekti. Bir yandan da kendini, belki gerçekten de sadece işle ilgilidir diye rahatlatmaya çalışıyordu. Uşak onu kapıdan içeri buyur ederken. Öğle saatleriydi ve adam yemekten falan söz etmemişti. Romantik bir amacı olsa böyle bir görüşme olur muydu bu? Belki de olurdu. Çinlilerin alışkanlıkları hakkında hala çok az şey biliyordu. Uşak onu Ziao Ding'in çalışma odasına kadar götürdü ve onunla birlikte içeri girip kapının önünde beklemeye koyuldu. Yaşlı profesör masasının arkasında oturuyordu. Masanın üzerinde kızıl kurtların iki gün öncesine kadar dinleme altında tuttuğu telefon duruyordu. Angelina iyi günler dileyip oturdu. Gece yarısı Ziao Ning'e Amerikan kimyasal şirketinin yöneticisi Bates'ten bir telefon gelmişti. Adam köstebeğin Angelina Drumeyer'in sevgilisi olduğunu tespit ettiklerini söylüyordu heyecanlı. Bu sırada Ziao Ning'in köstebeğin kimler olduğunu çoktan ortaya çıkarmıştı. İki bilgiyi birleştirip araştırmayı biraz daha derinleştirdiklerinde Luca Weber'in Orta Asya'da giderek güçlenen Kızıl Şaman adlı mafya liderinin bir adamı olduğunu düşünmüşlerdi. Bates, Angelina'nın bu konuyla ilgili en küçük bir bilgisinin bile olmadığını garanti ediyordu. Kadının sevgilisinin gizli kimliğini bilmediğinden emindi. Bu yüzden oldukça akıllıca bulduğu bir plan öneriyordu. Plana göre Angelina'nın sevgilisiyle buluşmasını sağlayacak ve belki de Kızıl Şaman'ı bile ele geçirecek bir tuzak kuracaklardı. Ziao Ning bu plana gülmüştü. Çinliler çoktan bir tuzak hazırlamışlardı ve kadına ihtiyaçları kalmamıştı. Tüm kartlar açılmış, neyin ne olduğu tamamen ortaya çıkmıştı. Bu tip oyunlar zaman kaybından başka bir şey değildi. ''Bayan Drumeyer'' dedi Profesör Ziao Ning. ''Sizi böyle çağırdığım için özür dilerim ama bu çok önemli bir konu.'' ''Konuyu öğrenebilir miyim?'' diye kibarca sordu kadın. Profesyonel gülümsemesi odaya girdiğinden beri silinmemişti yüzünden. ''Elbette'' dedi profesör. ''Arkanıza bakarsanız.'' Angelina dudağında bunu tuhaf bulduğunu belirtecek bir kıvrımla başını çevirdi. Onu buraya getiren uşak dikiliyordu tam arkasında. Bir an sonra boynuna bir tel dolandı ve kadın oturduğu yerde tepinmeye başladı. Profesör oturduğu yerden Angelina'nın tüm mücadelesini görebiliyordu. Kadın bugün de o dar kısa eteklerinden birini giymişti. Ama şimdi giysisini hiç umursamadan bacaklarıyla havayı tekmeliyordu. Aralanan eteği arasından profesörü defalarca tahrik etmiş olan ve görmek için can attığı bölgeler görünebiliyordu. Ama Ziao Ning şu an bunlara ilgi duymuyordu. ''Cık cık cık'' dedi oturduğu yerde. ''Şimdi böyle debelenirken hiç kadınsı durmuyorsunuz. Size bakmak bile istemiyorum. Şu hale bakın, zarafetten eser yok. Bir erkek gibi mücadele ediyorsunuz. Böyle yapacaksınız, neden böyle giyiniyorsunuz ki? Kendinize biraz saygınız olsun.'' Angelina profesörü dinlemiş ve ona hak vermiş gibi yavaş yavaş tepinmeyi kesti. Cansız bedeni koltuğun üzerinde yığılıp kalmıştı. Noel'i hiçbir yerde geçiremeyeceği gibi bir olasılık olduğunu bilse belki Çin'de geçireceği için bile şükredebilirdi.